Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, evlerimizi, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın hem çocuklarını, torunlarını, aile efradını hem de ümmetini özellikle ibadet eğitimi noktasında nasıl eğitiyordu, onları nasıl yönlendiriyordu? Onlara abdesti, namazı, orucu, haccı, zikri, tefekkürü, yani Allah'a ibadetlerimizi, Allah'a kulluklarımızı hangi hassasiyetle, hangi dikkatle, özenle takip ediyordu, neler söylüyordu, nasıl bir üslup kullanıyordu insanlara bu güzellikleri, vazifelerimizi öğretebilmek için, onları eğitebilmek için, o konuya devam ediyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam, bakıyoruz, işte her vesileyle namazı öneriyor, temizliği öneriyor. Hatta küçük yaştan itibaren o Müslümanların umreye, hacca gitmeleri için yönlendiriyor. İnfak ehli olmaları için onları yönlendiriyor. Mesela zekatla ilgili olarak şöyle güzel bir hadise naklediliyor kaynaklarımızda. Ebu Davud'da geçen bir olay. Hatta küçük yaşlarda çocuklarımıza bile zekatın verilmesiyle alakalı bir eğitimden bahsediliyor bu olayda. Bir kadın kız çocuğu ile beraber Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş ve kızının kolunda da kalın iki altın bilezik var. Çocuk henüz akıl bali olmamış. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam kadına bunun zekatını veriyor musun diye soruyor. Henüz çocuk, kolunda bilezikler var, altın bilezikler. Hemen Efendimizin ilk dikkat çektiği husus burada kızcağızın kolundaki bilezikler ve bunun zekatının verilip verilmediği. Bunun zekatını veriyor musun diye sorunca kadın hayır dedi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ona Allah'ın kıyamet gününde onların yerine sana ateşten iki bilezik takması hoşuna gider mi? Kadın hemen onları çıkarıp infak etmesi için peygamberimiz uzattı. Bunlar Allah Resulü'ne aittir dedi. Her ne kadar mezhepler arasında küçük çocuğun malına zekatın düşüp düşmeyeceği tartışma konusu olsa da elimizden geldiği kadarıyla zekat miktarı malı bulunan çocukların zekatı verilmelidir. Hatta imkan nispetinde zekat dışında sadaka ve hayır yapmak suretiyle de infak anlayışımızı daha geniş bir yelpazeye oturtmalıyız. Zira Efendimizin hayatında bu anlayışın örneklerini devamlı görüyoruz. Burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın, yani her ne kadar mezheplerde tartışma olabilir, yani akıl bali olmayan, yani çocuk yaşta olan kişilere zekat düşer mi düşmez mi, işin fıkıh tartışması bir tarafa, ama bizim programımız açısından Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetini ibadet eğitimine tabi tutması açısından örnek çok daha anlamlı olmaktadır. Yani orada Efendimiz hiç bunu gündeme de getirmeyebilirdi. Yani kızcağıza nasılsın diyebilirdi. Anama bir ihtiyacın var mı diye sorabilirdi. Orada zekat ibadetini hiç gündeme getirmeksizin de onlarla ilgilenip onları oradan gönderebilirdi. Ama Efendimiz Aleyhisselam o kadar bu kulluk vazifelerimize, ibadete ve bu yolla Allah'ın rızasını kazanmaya, namaza, zekata o kadar ehemmiyet veriyor ki ve din açısından bunlar o kadar önemli ki, orada hemen o ortamda Allah'ın bir farzını, zekat farzını söz konusu ediyor ve onunla ilgili de hem kadına hem çocuğa mesajını ulaştırmış oluyor ve onları o ibadeti yapmaya teşvik etmiş oluyor. Tabii ki infak kapsamında söz konusu edilebilecek bir husus da, bir yardım da fıtır sadakası. Yani Ramazan-ı Şerif'te, işte Ramazan-ı Şerif'in girmesiyle başlayıp bayram sabahı, bayram namazı kılıncaya kadar imkanı olan her Müslümana sağlık, sıhhat, afiyetine vesile olması açısından sadakayı fıtır dediğimiz fıtır sadakası vacip olarak bizim mezhebimizde yer almaktadır. Ve bu hususta yetişkin çocuk ayrımı da yapılmıyor. Yani kim varsa hayatta olan, yaşayan, o ailede kimler varsa mümkün mertebe hepsi için o sadakanın verilmesi lazım. Bununla ilgili olarak bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın ne tür bir tavsiyesi var. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını hür, köle, küçük, büyük herkesin üzerine bir sağ kuru hurma veya bir sağ arpa olarak farz kıldı. Yani gerekli kıldı, verilmesi gereken bir sadaka olarak bunu belirledi. Buhari zekatta geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla yani köle olsun, yaşlı olsun, genç olsun, küçük olsun, büyük olsun, herkes, madem ki Cenab-ı Hak sana ömür veriyor, Ramazan-ı Şerif'e ulaşma imkanı bahşetti, bunun bir şükranesi olarak herkes gücü yettiği kadar bu sadakayı verecektir. Ve işte bir sağ kuru hurma veya bir sağ arpa bir ölçü birimidir. Her sene Ramazan geldiği zaman da işte ilgili kurumlar, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun TL olarak karşılığında belirliyor ve onun da verilmesi gerekiyor. Ayrıca fakir fukaraya yardım etme işi uygun görüldüğü zaman ve zeminlerde çocuklar eliyle de yaptırılmalı. Böylece onların tasadduk kültürünü kazanmaları sağlanmalıdır. Bununla birlikte Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde ibadetleri çocuk veya yetişkin her kesime sevdirmenin önemli bir yere sahip olduğunu da görüyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz ashabını ibadetten soğutmamak ve bıktırmamak için büyük gayret sarf ederdi. Kendisine karşı yapılan kabalıkları hoş görüp anlayışla karşılarken insanları camiden, cemaatten uzaklaştıracak davranışlara müsamaha göstermez. Hatta bu tür yanlış tutumlardan dolayı öfkelendiği de olurdu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam fevkalade affedici, merhametli, kabahat örtücü, ayıpları ığmadığı aynı yapan görmezlikten gelen bir hususiyeti vardı Efendimiz Aleyhisselam'ın, bu konuda zirvedir. Ama eğer bir davranış ya da bir durum Müslümanları rahatsız ediyor, onları ibadetten soğutuyor ve zarar veriyorsa, bu konularda Efendimiz Aleyhisselam'ın olaya müdahale ettiğini ve ona müsamaha göstermediğini görüyoruz. Mesela Ebu Mesud el-Ensar radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber Aleyhisselam'a gelerek falanca bize imamlık yaparken namazı çok uzattığı için bazen sabah namazına gitmek istemiyorum dedi. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu: ey insanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içerisinde yaşlı, çocuk, hasta ve iş güç sahibi olanlar vardır. Müslim, Salat 182-185. ayet-i kerimeler. Şimdi bu önemli. Peki bu olayın ibadet eğitimiyle ne alakası var diye sorduğumuz zaman çok yakın alakası var. Çünkü insanlar ne yapacak? Camiye gelecek, namaz kılacaklar ve namaza müdavim olacaklar. Camiyi sevmeleri lazım. imamı sevmeleri lazım. Onun arkasında gönüllü olarak namaz kılmayı istemeleri lazım. Dolayısıyla burada imam efendilerin, müezzin efendilerin, cami görevlilerinin gelen cemaatin hakkına, hukukuna son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Onların kalbi durumlarına, ihtiyaçlarına, yaşlı veya genç oluşlarına ihtimam göstermeleri gerekiyor ve gelen her cemaatinde seviyesini dikkate alarak bir orta yol tutmaya çalışmaları gerekiyor. Bununla ilgili tabii günümüzde de çok şikayetler var. Yani biraz camiye, cemaate devam eden kardeşlerimiz kulak misafir olurlarsa göreceklerdir. Yani ya imam efendinin uzun kıldırdığından, ya duayı çok uzattığından veya duayı çok kısa tuttuğundan veya namazı çok kısa kıldırdığından böyle farklı şikayetler yapılıyor. Ve kimseyi de susturmak mümkün olmuyor. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde, tavsiye ettiği şekilde gelen cemaatin durumunu dikkate alarak ve o anlayışla, o nazarla orta bir yol tutmaya çalışırsak hem şikayetleri azaltmış oluruz, belli bir seviye indirmiş oluruz, hem de en güzelini yapmaya muvaffak oluruz inşallah Rabbimizin lütfuyla. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok değer verdiği, sevdiği Hazreti Muaz, onu bir mahallede, bir camide görevlendirmişti Efendimiz Aleyhisselam. Namaz kıldırıyordu. Bir cemaatten birisi geldi, Resul Efendimiz'e şikayette bulundu. Dedi ki, ya Resulallah, ben Muaz'dan şikayetçiyim. Namazları çok uzatıyor, uzun uzun kıldırıyor. Ben ise yaşlı bir insanım, hasta bir insanım. Dayanamıyorum. Neredeyse artık camiye, namaza gitmemeye karar vereceğim, o noktaya geldim diye şikayet edince Efendimiz Aleyhisselam o çok sevdiği Hazreti Muaz'ı çağırıyor ve ona ey Muaz sen fitneci misin diye hitapta bulunuyor. Ya Muaz hel ente fettanun, sen fitneci misin? Ya Resulallah, anlamadım bu ifadenizi diye sorunca böyle bir şikayet oldu ve cemaati namazı kıldırırken onların yaşlılarını, hastalarını dikkate alarak fazla uzatmamalısın, orta bir yol tutmalısın diye Efendimiz ona da tavsiyede bulunuyor. Ama tabii ki cemaatten kimisi çok kısa olmasını ister, bazısı çok uzun olmasını ister. Bazısı niye duayı kısa yapıyoruz diye şikayetçi olur. Biraz uzattığımız zaman da işim gücüm var niye uzatıyorsun diyen olabilir. Oralarda da yine cemaatin bütününü dikkate alarak olması gereken İtidalli yolu, orta yolu tutmaya çalışmak gerekir. Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırırken ağlayan bir çocuk sesi duyduğu zaman annesinin camide namaz kıldığını ve yavrusunun ağlamasından dolayı huzursuz olacağını düşünerek namazı uzatmazdı. Hatta Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın bir adeti vardı, sünneti vardı. Mihraba geçtiği zaman namaz kıldırmak üzere mutlaka cemaate döner ve şöyle mübarek gözleriyle safları süzerdi. Bakardı. Birinci safa, ikinci safa, insanların durumlarına falan bakardı. Hem safları tanzim eder, saflar arasında boşluk kalmamasına özen gösterir, doldurulmasını ister. Hem cemaate dua eder, sonra da geçer namazı kıldırırdı Efendimiz Aleyhisselam. Muhaddislerimiz Efendimizin bu hadisini veyahut da bu sünnetini tefsir ederken, şerh ederken diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi değişik maksatlarla cemaate dönüp bakıyor olabilir. Bunlardan birisi de cemaatte kim var kim yok, yaşlı var mı, hasta var mı, arka tarafta kadınlar, çocuğu olan anneler var mı, onları şöyle bir gözden geçirdikten sonra cemaatin durumu hakkında bir kanaate vasıl olduktan sonra, kanaat eldikten sonra namazını ona göre kıldırır, ona göre okuyuşunu uzatır veya kısaltır, ona göre diğer rükû secdesini yapardı. Yani cemaate uygun hareket etmek için böyle davrandığını da ifade ediyorlar muhaddislerimiz. Fahri Kainat Efendimiz ibadet eğitiminde itidal ve istikrara önem verirdi. Yani bir defa yapıp bırakmak değil, istikrar da önemli, devamlık da önemli ve orta yolu tutmak da önemli. Bir Müslüman öncelikle üzerine farz olan ibadetlerin yerine getirmeli, nafileler hususunda mutedil ve istikrarlı olmalıdır. Yani ibadetler takat nispetinde yapılmalı, az da olsa devamlılığa riayet edilmelidir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın anlattığı bir hadise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kayanın üzerinde namaz kılmakta olan bir adamın yanından geçip Mekke'ye doğru geldi. Burada bir müddet durdu. Döndüğünde adamı yine namaz kılıyor buldu. Yani adam bir kayanın üzerinde namaz kılıyordu. Efendimiz onun yanından geçti. Mekke'ye geldi. Peki Efendimiz orada epey işleri oldu. Bir müddet kaldı. Tekrar aynı yoldan dönerken baktı ki yine aynı adam taşın üzerinde namaz kılmaya devam ediyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, ellerini birleştirdi. Sonra da 3 kere ey insanlar mutedil olun. Ey insanlar mutedil olun buyurdu. Ardından da siz ibadetten usanırsınız ancak Allah kendisine ibadet edilmekten ve ecir vermekten usanmaz. Yani bu sözüyle neyi kastetti Efendimiz Aleyhisselam? Yani namaz kılarken de mutedil olmak lazım. Oruç tutarken de mutedil olmak lazım. Biz ne kadar namaz kılsak, ne kadar rükû secde yapacak olsak, ne kadar Kur'an-ı Kerim okusak, onu Cenab-ı Hak ondan razı olur. Yani Cenab-ı Hak usanmaz. 24 saatin her anı namazda, zikirle geçecek olsa yine Yüce Rabbimiz hem onu kabul buyurur, ihlasla yapıldığı takdirde, hem de ona ecrini verir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın katında verecek ecir sınırsızdır. Verecek sevap sınırsızdır. Vereceği nimet sınırsızdır. Ama biz insanlar olarak ne yapabiliriz? Böyle aşırı gittiğimiz takdirde belki namazdan usunabiliriz. Kur'an kanaatinden usunabiliriz. Belki zikirden usunabiliriz. Yorulabiliriz. Yani takatimiz yetmeyebilir veya heyecanımız son bulabilir. Orada da yine mümkün mertebe hep gönüllü olarak içimizden gele gele, eğer bir ibadet farz değilse diğer nafi ibadetlerde istekli olarak o ibadete devam etmek daha önemli. Bıkmadan, usanmadan bir orta yol tutmak önemli. Efendimiz bize bunu hatırlatmış oluyor. Gerçekten bazı insanlar namaz ehli oluyor. Namaza çok düşkün oluyor. Uzun uzun namazlar kılıyorlar. Mesela kuşluk vakti oluyor. Belki 8-10 rekat kuşluk kılıyor. Evvabin oluyor. İşte 2 rekat kesmiyor. 6 rekat kılıyor falan böyle. Kötü bir şey değil. Ama neticede bir usanç gelecekse yine devamlı olsun. Az olsun, devamlı olsun prensibini uygulayabiliriz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yine beyan buyrukları üzere bir kün muhlisan yekfikil kalilu, sen ibadetini Allah için yap, bir riyakarlık gösteriş olmasın, sana az ibadet yeter hadis-i şerifi var. Bir de ibadetlerin en faziletlisini sorunca Efendimiz Aleyhisselam'a edvemuha ve in kalle, az da olsa devamlı olanlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Böylece belki her gün diyelim ki 8 rekat kuşluk namazı kılmaktansa 4 rekat kılalım, ama her gün kılalım. Yani bir kılıp bir kılmamaktansa her gün kılalım. Bir akşam 6 rekat evvabin kılıp 3 akşam terk etmektense her akşam kılalım ama 2 rekat kılalım. Teheccüd de böyle. Yani bir gece kalkıp 10 rekat teheccüd kılıp bir hafta teheccüde kalkmamaktansa 2 rekat teheccüd kılalım ama mümkün mertebe aksatmadan her gece kılmaya çalışalım. Efendimiz Aleyhisselam'ın yani muhtedir olun emriyle, tavsiyesiyle bunu kastettiğini söyleyebiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçirmeye çalışan Abdullah bin Amr'ı şöyle uyarıyor. Yani bu sahabede hem gece ibadetine hem gündüz oruçlu olmaya çok ihtimam gösteriyor. Biraz böyle her gün aşağı yukarı oruç tutmaya çalışıyor. Resulullah Efendimiz böyle yapma, bazen oruç tut, bazen tutma. Gece hem uyu hem de teheccüde kalk. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. İki gözünün hakkı vardır. Hanımının hakkı vardır. Ziyaretçilerin hakkı vardır. Her aydan 3 gün oruç tutman sana yeter. Çünkü yaptığın her iyiliğin 10 misli karşılığı vardır. Bu da bütün zaman oruçta olması demektir. Bakınız bu rivayette Buhari'de ve Müslim'de yer alıyor. Ya Resulullah Efendimiz yine itidali bize tavsiye ediyor. Her ay diyor 3 gün oruç tutarsan diyor Allah Teala biri 10 verdiği için diyor. Ya yani bir gün oruç 10 gün oruca bedel olur. 3 gün oruç 30 gün oruca bedel olur. Ve bu niyetle yapacak olursan da adeta bütün zamanlarını oruçlu geçirmiş gibi olursun ve Cenab-ı Hak buna da efendim böyle sevap da verir buyuruyor. Ve ibadetler konusunda da devamlı olmayı ama itidal elden bırakmamayı tavsiye ediyor Efendimiz bir eğitim metodu olarak. Yine ibadet arzusunda ısrar eden Abdullah bin Amr'a Efendimiz Aleyhisselam en nihayet bir gün oruç tutup bir gün tutmamasını, 20 veya 10 günde ya da bir haftada hatmetmesini tavsiye etmiştir. Yine aynı sahabe, ben diyor işte 3 günde diyor, bir günde Kur'an-ı Kerim'i hatmedeceğim diyor. Efendimiz olmaz diyor, 3 gün olmaz diyor, 7 gün olmaz diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam en fazla işte 20 gün olsun diyor, kabul etmeyince hiç olmaz 10 gün olsun. Onu kabul etmeyince artık bir haftada olsun buyuruyor ve bir hafta aşağıda Kur'an-ı Kerim hatmetmesine müsaade etmiyor. Çünkü diğer türlü çok hızlı okumak gerekir. O zaman da ne tecvid olur, ne tefekkür olur, ne tertil olur. Böyle çok karışık bir okuyuş olur diye Efendimiz ona müsaade buyurmuyorlar. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki bir hadis-i şerifi şöyledir. Din kolaylıktan ibarettir. Allah katında en sevimli amel az da olsa devamlı olanıdır. Farz olmayan amellerden gücünüz yettiği kadar yapınız. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunun yanında Allah Resulü'nün hadislerinden nafile namazların insanın istekli ve zinde olduğu anlarda yapılmasının daha münasip görüldüğünü anlıyoruz. Zira Allah'a karşı yapılan ibadetlerde tam bir uyanıklık ve şuur hali aranır. Namaz bir dua, bir niyaz, bir yakarış, bir huzura varış ve nihayet Allah, Yüce Allah ile yüz yüze geliş ve onunla konuşmadır. Bu yüzden gönül ve kalp uyanıklığı kadar vücudun zindeliği, canlılık ve diriliğine de ihtiyaç vardır. Allah'a huşu içerisinde ve onu görüyormuş gibi ibadet etmek de sünnetin bilhassa dikkat çektiği hususlardandır. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Namaza durduğun zaman dünyaya veda eden bir kimse gibi namaz kıl. Kul namaz kılar fakat namazının ancak onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri veya yarısı kendisinin yazılır. Yani niye böyle olur? İşte dikkat edemez. Kıyamına, kıraatine, rükûsüne, secdesine, okuyuşuna, tesbihatına, huşusuna dikkat edemeyince bu kez ne olur? Namazın alacağı sevaplar azalmış olur. Ama ne kadar dikkat gösterirse, zahiren namazı tam kılmış gibi gözükse de işin hakikatinde o namazdan elde ettiği sonuç ve sevap ve karşılık az olur. Bunda da yine hem insanın gönlünde bir şevk olmalı, bir zindelik olmalı, canlılık olmalı, iştiyak olmalı ve dikkat olmalı ki orada daha fazla bir karşılık, bir sevap elde etmiş olalım. Efendimiz daha çok bunu öneriyor, bunu tavsiye ediyor ve bunun eğitimini bize yaptırmış oluyor. Fahri Kâinat Efendimiz veda hacında ümmetine hacın bütün amellerini, menasikini bizzat tatbik ederek öğretmiş ve detaylarına varıncaya kadar da göstermiştir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi hacda da itidali korumayı Efendimiz hep tavsiye ediyor. Peygamber Aleyhisselam Arefe günü Arafat'tan Müzdelife'ye dönüyordu. Arka tarafta bazı kimselerin bağırıp çağırdığını, devesini dövdüğünü ve develerin buyurduğunu duyunca onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. İnsanlar yavaş olun, acelecilik yapmakla sevap kazanılmaz. Yani hac ibadetini, hacın amellerini yine acele etmeden, hakkını vererek, bağırmadan, çağırmadan, usulüne uygun tarzda yine ibadettir, huşuyu elden bırakmadan, saygıyı elden bırakmadan dikkatli bir şekilde yapmalarını onlara hem tavsiye ediyor hem de göstermiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucun talim hususunda da benzer hassasiyeti göstermiş, oruçlunun kaçınması gereken bazı hal ve davranışlara da şöyle dikkat çekmişti. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına, yani bu şekilde oruç tutmasına kıymet vermez. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam burada da yine o oruç ibadetinin Allah katında makbul olması, sevabının tam olması, çok olması ve o kadar aç sus kalmışken ecrimizi, mükafatımızı zayi etmeme noktasında bizlere tavsiyelerde bulunuyor, bizleri eğitiyor. O ibadeti layıkı vesile, en güzel yapmayı da bize göstermiş oluyor, önermiş oluyor, tavsiye etmiş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Dolayısıyla Resul Efendimizin bütün ibadetle ilgili bugünkü verdiğimiz misaller çerçevesinde ve benzer diğer örnekler çerçevesinde hep böyle usulüne uygun tarzda Allah'a nasıl kulluk yapılacağını namazımızla, orucumuzla, haccımızla ve diğer ibadetlerimizle yapılacağını Efendimiz Aleyhisselam böyle hem sözleriyle, hem örnek davranışıyla, hem güzel tavsiyeleriyle ve sakındırmalarıyla böyle bizlere öğrettiği anlaşılmış oluyor. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizi, kulluğumuzu Efendimizin öğrettiği şekilde yapabilmeyi ve bunda devam olabilmeyi nasip eylesin diyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.